Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? Afiyetlisiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin.
Amin.
Evet, bir Muharrem'i idrak ettik. Hicri yılbaşını idrak ettik. İnşallah bugün hocamla hicret üzerine konuşalım diye düşünüyorum. Hocam, hicri yılbaşınız da mübarek olsun inşallah.
Amin.
Hayırlar getirsin. Bu yeni yılımız bize, İslam dünyasına böyle bir dua ile başlayalım. Son zamanlarda böyle İslami uyanışla birlikte paralel olarak Siyer'deki bazı önemli tarihlerimiz de ayrıca gündeme gelmeye başladı. İşte Hicri yılbaşı, ondan sonra Mekke'nin fethi gibi konular. Yani mesela miladi yılbaşında Mekke'nin fethi genelde tescil ediliyor. Ona dair programlar yapılıyor. Yani Hicri yılbaşını da idrak babında bir takım programlar düzenleniyor. Yani hicretten günümüze, bize neler taşınabilir? Hicret ruhu nasıl bir ruhtur? Bunlar anlaşılmaya çalışılıyor. Yani yeniden bir sanki siyer idraki gibi, değil mi? Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı hayat haline getirme gayreti mücadelesinde hangi duraklar var? Bunlar nasıl bir anlam taşıyor? Bir inancın, bir değerler manzumesinin hayat haline gelmesinde. Hicret de çok büyük bir hadise mutlaka. Onu evet, biz de bu İslam'dan Hayata Ölçüler çerçevesinde kendi hayatlarımıza nasıl, hangi boyutlarıyla, hangi ruh iklimiyle taşıyabiliriz çerçevesinde bir değerlendirme yapsak diye düşünüyorum. Yani siz nasıl bakıyorsunuz? Hicret nedir? Hakikaten Resulullah Efendimizin o yürüyüşünde, İslam'ı tebliğinde, mücadelesinde nedir? Hangi boyutlarıyla öne çıkan bir büyük hadisedir? Oradan başlayalım hocam inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti, bugün konuştuğumuz hicrettir. Ondan önce de Habeşistan hicretleri var.
Evet.
Onun bir kalıcılığı bize dönüşümü bakımından olmadı. Yani o hicret eden sahabiler hicret ettiler. Lokal dediğimiz bir sonuç elde edildi orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti bugünkü konuştuğumuz hicrettir. Ancak hem gün itibariyle, bugün mesela bir Muharrem diyelim, hicret bir Muharrem'in olayı değildir. Daha evet. 3 ay sonrasının olayıdır. Hicret 13 sene sonra, hicretten 13 sene sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın döneminde bizim takvimimiz olması gereken gündür diye kararlaştırıldı.
Evet.
Müslümanlığın takvimi haline getirildi.
Evet. Hicret takvimi dediğimiz.
Yani bizim takvimimiz hicret olsun derdi.
Evet.
Neden?
Hicret İslam takviminin başlangıcı olsun.
Başlangıcı olsun dendi. Halbuki evet. İslam'ın ondan önceki 13 senesi var mesela.
Evet.
Ondan önce de 13 evet. sene var ama takvimimiz buradan başlansın dendi. Kimi o zaman bir istişare yapıldı. İşte kimi Efendimiz Aleyhisselam'ın gönderildiği biset günü olsun, kimi vefat ettiği gün olsun gibi teklifler bulunuldu. Artık tam ayrıntısını tabii bilmiyoruz. Ama netice şuna ulaşıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini esas alalım dendi.
Evet.
Bu da yıl olarak, gün olarak değil. Yani şu yılda hicret etti, o yılı 01 sayalım
evet.
dediler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi burada çok önemli bir şeyi güne çıkarmak istiyorum. Efendimiz hareket ederken Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber bu günü birinci gün olarak başlatıyoruz diye hareket etmedi.
Muhakkak, evet.
Yani öyle bir düşünce yoktu. Daha sonra mesela Mekke fethedilince ashabım bugünü artık hicret günü yapalım demedi. Veya benim Mekke'den çıkışım 01 olsun, hicret günü olsun buyurmadı. Ömer radıyallahu anh'ın döneminde İslam oturdu. Bu oturmuş İslam geriye doğru incelendi. İslam'ın izzetini, evrenselliğini, kabul edilirliğini sağlayan en önemli dönüm olay noktası. Nedir?
Dönüm noktası.
Dönüm noktası nedir?
Milat diyorlar zaten.
Evet. O milat kelimesini özellikle kullanmak istemiyorum. Ha. Başka bir şeye benzemesin diye.
Evet.
Yani milat da.
O anlamda da değil. Ha, tabii, yani tabii. Milat doğuş anı.
Doğuş anlamında. Evet. Ama işte doğuştan çok başka bir tarih, evet, çağrıştırıyor ya.
Evet.
Şimdi dönüp baktılar. Baktılar ki İslam'ın bir öncesinde 13 sene var. O 13 senede de kulluklar var, Kur'an iniyor vesaire. Ama İslam'ı evrensel, kalıcı ve güç haline getiren şey hicretle başlamış.
Evet.
Dolayısıyla hicret İslam'ın sıfırı, sıfır noktası, yukarı doğru yükselmek için başladığı, evet, birinci basamağı olmaya uygun bulunmuş ashab-ı kiram tarafından. Allah onlara razı olsun ki bu Ömer'in iştihadı kadar o gün yaşayan ashab-ı kiramın da onay vermesiyle
tasdik, evet.
Dolayısıyla bir söz birliği var. Çünkü ihtilaflı, evet, bir konu değil bu.
Değil, evet.
İhtilaflı bir konu değil. Şimdi bu çok önemli bir nokta üstadım. Bugün biz hicreti konuşacaksak, radyomuzda, televizyonumuzda, kitaplarımızda yazacaksak,
evet,
bu hicreti bize takvim bırakanların duygusunu kesinlikle hissetmek zorundayız. Yoksa bir salonda,
yani niye hicreti
takvim yapıyoruz? Hicretin çağrıştırdığı, evet, ne olmalı?
Çıkış, doğuş noktası bir.
Yoksa, evet, bir salonda 3000-5000 Müslümanı toplayıp bir gece işte oradaki Müslümanlara hafızları getirip Kur'an okutup işte deve figürleri yapıp vesaire böyle işte heyecanlı konuşmalar yapıp kutlanacak bir olaydan çok bize orijinalimizi çağrıştıracak bir olay olmalı hicret.
Evet.
Binaenaleyh hicreti biz ya oldu bitti mümin ecdadımıza ait bir hatıra olarak yad edeceğiz. Bunun bir anlamı yok.
Evet.
Biz tarih kurumu değiliz, ümmetiz. Ya da hicreti kıyamete kadar İslam'ın canlı tutan aktif organlarından biri olarak göreceğiz.
Evet.
Eğer ikincisini yapacaksak, bu birinci maddeye işaret ettim işte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ondan öncesinde 13 sene bulunduğu halde ki mesela ben bir Müslüman olarak şu kainatta Allah'ın en büyük nimeti nedir sorulduğunda maneviyat alemi açısından Efendimizin gönderilmesidir demez miyiz?
Amin.
Gönderildi de Efendimiz hicret etti. Yani biset çok büyük bir olay. İnsanlığa, amin, rahmeten lil alemin.
Amin. Evet.
Ben mesela bazen tefekkür ediyorum, böyle bir itiraz bakımından değil de yani içimde kaynaşmalar oluyor. Ya Efendimizin gönderilmesinden büyük mü hicret diyorum.
Yani ama biseti de kutlamak mümkün. Biseti de yani bugün yeniden anlamaya çalışmak
da,
mümkün.
Yani Ömer radıyallahu anh takvim başı yaparken nasıl bisetten daha önemli görür hicreti?
Evet.
Burada bir çizgi var. Nedir o?
Nedir o size göre?
Efendimizin biseti ve hicret bireysellikle evrensellik arasındaki farktır. Efendimizin biseti bireysel olarak bütün insanlığa hitap ediyor. 13 sene öyle kaldı zaten. Hicretle beraber evrensellik çatısına çıkıldı.
Evet.
Dolayısıyla Ömer radıyallahu
anh, yani evrenselliği nasıl çıkarıyorsunuz oradan?
Yani İslam'ı,
yani Mekke'de
evlere sıkıştırılmış dinden devleti olan din haline getirme.
Evet, evet.
Topluma yön veren din, evet, haline getirme.
Evet.
Hüküm koyan, Allah böyle diyor.
Evet.
Allah faizi haram ediyor, koyamazsın sen faiz serbestliği diyen bir din olmasıyla namaz kılın, sesinizi çıkarmayın, karışmayın elin gavuruna diyen anlayış arasındaki fark, Ömer'in kafasındaki fark işte.
Evet.
Onun için Ömer bir seti bırakıp Allah ondan razı olsun, daha büyük bir olay olduğu halde aslında çekirdek o yani.
Tabii
çekirdek
ki,
o
tabii
aslında.
Ki. O olmasa hicret de olur.
Hicret nereden olacaktı?
Tabii.
Ama
başka hiçbir şey olmaz.
Mesela Habeşistan'a hicret de başlatmıyor. Niye? Sönük bir hicret çünkü Habeşistan.
Evet.
Sonuç vermemiş bir hicret.
Evet.
Hala bireysellik de var. Mesela Habeşistan'da Necaşi ne yaptı? Bireysel hürriyet verdi.
Evet.
Bu benim mülkümde, serbestsiniz dedi. Ama 10 Hristiyan Müslüman olmadı orada. 70 evet. kişi geldiler, 70 kişi geri geldiler.
Evet.
Yani
10 Hristiyan Müslüman olsa bile belki.
Belki 20 oldu diyelim yani, ama kraliyete dokunulmadı.
Dokunulmadı. Siyaseti, yani sistem değişmedi.
Siyasete müdahale edemediği yere gitti ashab-ı
evet.
kiram.
Evet.
Ta Hayber'in fethinde Cafer radıyallahu anh geri geldi. Neredeyse 20 sene sonra geri geldi yani. 20 değil ama 17 evet. sene sonra falan geri geldi. Efendimiz sevincinden heyecanlandı yani. Neye evet, sevineceğimi evet. şaşırdım dedi, buyurdu. Ama Cafer gittiği gibi geri geldi radıyallahu anh.
Evet.
Bu çok önemli üstadım. Dolayısıyla hicretteki asıl ruh İslam'ın sancağını dikme ruhudur.
Evet, çok güzel.
Binaenaleyh bugün biz hicret kutlarken, hicreti tefekkür ederken, ya dediğim gibi tarihi bir olay olarak anıp duracağız bunu. Hidrelez gibi bir şey anılıp duruluyor olacak.
Ya aslında öyle değil herhalde, değil mi
yok,
hocam? Yani
yok,
şimdiki
yani
arayış.
Öyle, ha, ya öyle
doğru,
olacak.
Evet.
Ya da kaybettiğimiz bir ruhu arama vesilesi yapacağız hicreti
evet,
biz.
Evet.
İnşallah buradaki konuşmamız da o bizim.
İnşallah.
Yani o, toplantımız da o inşallah.
Evet,
yani öyle olmasını istiyoruz.
Evet.
Aksi takdirde kuru bir kutlama yok bizim dinimizde zaten. Kutlama
evet.
diye bir şey yok bizde.
Evet, evet.
İhya etme var.
Evet.
Tekrar etme var. Tabi olmak var. Aynısını yapmak var. Yani kuru kuruya kutlasan ne olur, kutlamasan ne olur? Hıra mağarasının aynısını evimize yapsak da, Hıra mağarasına girsek bir şey ifade ediyor mu? Sevr mağarasını yapsak da, baba oğul oraya girsek Efendimizin hatırasını mı tazelemiş oluruz yani?
Evet.
Yani bir ziyaret etmeye bile bir anlam verip verememeyen Müslümanlar da var mesela. Niye Hıra mağarasına gidecek yerde iki rekat namaz kılsam ben Kabe'de daha değerli değil mi?
Evet.
Mesela öğle namazını cemaatle kaçırdım. Diyelim Hıra Nur Dağı'na çıkıp ziyaret ettim. Yazık, cemaatle namazı kaçırmaya değmez mi işte? Neden?
Evet.
Hıra'dan inildi, devleti kuruldu İslam'ın. Mağara ziyaret dönemi bitti.
Evet.
Daha aktif, daha yatırıma müsait alanlar üzerinde çalışmamız lazım. Bu birinci A noktamız üstad.
Evet.
Bunu bir kenara müsaade ederseniz koyalım.
Estağfurullah, güzel.
İkinci bir noktamız var. Bu soruma, yani bir araştırmama diyelim ya da böyle mi oluyoruz koğuşturmamıza cevap niteliğinde ikinci araştırma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke fethedildikten sonra, yani hicretten 8 sene sonra.
Evet.
Mekke'nin fethi hicretten 8 sene sonra.
Sene.
Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından da 2 sene önceye tekabül eden bir tarih. Şu mesajları var. Artık hicret bitti.
Evet.
Halbuki hicret o güne kadar farzdı.
Farzdı, evet.
Şimdi Medine'ye hicret buyurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret etmek adeta imanın şartlarından biriydi. İzin verirse sana Peygamber Aleyhisselam geri gidebiliyordun.
Evet.
Çünkü
evet.
Müslümanların bir yerde toplanmaları, güç olmaları gereken bir zamanda evde oturmak yok.
Evet.
Köyünde ibadet etmek yok. Ümmetin güçlü görünceye yerde bulunacaksın anlamında. Fakat çok ince bir çizgi üstadım. Keşke bu dikkatimizden kaçmasa birinci noktayı çok iyi anlayacaktık. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin fethinden sonra, yani izâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın teyidiyle fetih geldi.
Evet.
İslam sancağını dikti, devlet oldu, şirkin kalesi çökertildi.
Evet.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Kabe müminlerin fiilen ve teorik olarak Kabe'si oldu.
Evet.
Daha önce teorikti, fiilen küfrün elinde esirdi.
İyiyim.
O noktadan sonra şuna dikkat ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı mesajlarında, hadis-i şeriflerde bitti hicret. Bitti hicret.
Evet.
Şeklinde mesajlar veriyor. Ama cihat diyor. Ama
evet.
cihat. Hicret bitti, cihat diyor. Yani hicret bir yerde toplanmaydı. Cihat açılmadır.
Evet.
Açılmadır. Net bir mesaj buradan ne çıkıyor? Müslümanların Mekke fethinden sonraki dönemde açılma üzerine tefekkür etmeleri gerekiyor. Büyümeyi düşünmeleri lazım. Çünkü büyümeyen hicret değilse küçülmeye mahkum olur.
Evet.
Dolayısıyla bizim bu ikinci noktadan temas ettiğim şey, hicreti içimize kapanıp kalenin kapılarını kapatıp içeride sağlığımızı, canımızı koruyup ezanlarımızı okumak için hayatta kalmamız gereken bir dönem olarak göremeyiz hicreti. Çünkü hicretin o pratiğini Efendimiz bitiriyor, kıyamete kadar fetih var diyor.
Evet.
Yani Medine'ye hicret bitti, kıyamete kadar fetih var diyor. Evet, hicret men edilmiş bir şey değil. Gerektiğinde Müslümanlar hicret edebilirler. Üçüncü maddede ona temas edeceğim. Müslümanlar hicret edebilirler. Etmeleri gerektiğinde belki yine farz olur. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu bizim bir Muharrem'de kutladığımız diyeyim, ihya etmeye çalıştığımız hicretine kendisi bir çizgi çiziyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet.
O mantık bitti. Medine'ye sığınıp müşriklerden korunduğumuz
ve o kıyamete kadar bitmiş anlamına mı Resulullah Efendimiz?
Medine hicreti bitti.
Medine hicreti.
Medine hicret evet. Bitti kıyamete kadar. Evet. Ondan sonra ne var? Cihat var.
Cihat var, evet.
Cihat nedir? Ümmeti Muhammed'in büyümesi. İla-i
şöyle bir şey hocam, burada yani Mekke ortamında bulunmak bugün söz konusu değil mi? Yani dolayısıyla yani hicret eğer Mekke ortamında bulunmanın bir zarureti ise, onun sonucu ise, yani bugün de o manada bir hicret duygusu. Yani
şüphesiz üçüncü noktamız evet. Ona nispeten temas edecek. Yani hicretin zatı kendisi men edilmiş değil.
Evet.
Ya Medine'ye gelir hicret edersiniz ya da burada Müslümanlık olmaz hükmünü kaldırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Artık Medine'de bizim,
Mekke'de
bizim, Taif'te bizim, evet. Her yer bizim.
Evet.
Ordusu olan, siyaseti olan,
devleti olan,
yönetimi olan, halkı olan bir sistemiz artık biz.
Evet.
Yani kaçmıyoruz kimseden. Çünkü hicret bir kaçmanın adıdır.
Evet.
İslam kaçma durumundan kurtulmuştur. Bitmiştir kaçma. Hı hı. Lokal olarak yeryüzünün AB noktalarında, C noktasında bir kabile, bir devletin mensupları filan Müslümanlar.
Bu kaçma kelimesine de bence bir şey yapsak mı hocam? Şimdi kaçma kelimesiyle ifade etmek de belki hicretin yani müminler tarafından anlaşıldığı manasını biraz zedeleyebilir mi diye düşünüyorum.
Doğru, zedeleyebilir ama yani belki o kelimeye daha uygun bir kelime bulalım. Yani stratejik bir kaçma diyelim buna.
Stratejik bir doğru. Yer tercihi belki. Yani biz burada değil de orada olacağız gibi, değil mi yani?
Ama yani kaçma kelimesi kullanılıyor hicrette. Farra bi dini illa li dinihi diyor. Mesela dini için kaçtı diyor.
Evet.
Dini için. Yani bunu göç kelimesini de ben kullanmak istemiyorum hocam. Göçü de leyleklere uygun görüyorum.
Göç yani, de değil muhakkak.
Yani göç de değil.
Sıradan
belki kaçma
bir
da değil.
Değil evet.
Değil yani.
Yani bir,
Müslüman
bir stratejik bir yer değiştirme.
Yer değiştirme diyelim.
Yani bir alandan bir başka alana gitme. Yani oradan çünkü Mekke'ye geri gelme iradesi var değil mi? Yani şeyin içinde.
Ama gelmemişler bir daha. Mekke'ye dönen hayır, olmamış bir daha yani hicretten sonra.
Yani dönen olmamış şöyle ama fetih için.
Fetih
gelmiş.
İçin tabii fetih tabii. İçin bir gün kurtar. Mekke'yi evet. De hicret ettirme
evet,
belki.
Evet.
Yani Müslüman muhacir olur ama Müslüman göçmen olmaz geliyor bana. Yani göçmen evet, kelimesi muhakkak. Biraz eziyor beni.
Evet, yani kendi içimizde o muhacirliği taşımak evet, lazım. Yani. Evet.
İkinci bu noktamızdan sonra bir üçüncü evet. Nokta daha var. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde hicret kelimesinin kullanıldığı hadislerinden bazılarında çok ince bir nokta var üstadım. Muhacir Allah'ın haram ettiği şeyleri terk edendir diyor.
Evet, evet.
Çok dar bir alanda ama orijinal bir alanda hicret tarif ediyor Efendimiz. Allah'ın haramını terk etmek. Çok hoş bir ifade bu
çok,
hocam.
Çok hocam.
Ve çok şey ifade ediyor.
Ve her zaman yaşanacak bir hicreti.
İşte kıyamete kadar evet. Stratejik hicret de bu aslında.
Evet, evet.
Dolayısıyla bazen camiye uzak bir ev diye ev satıp camiye yakın ev almak da bir hicret çeşidi. Aynı mahalleden olduğu halde.
Evet.
Bazen komşunun ailesi tesettüre riayet etmiyor. Bu biz binadan taşınalım, karşı daireyle çalışmayalım. Alt daireye geçip o ailenin, yani üsttekilerin kapısı açıldığında müstehcen şeyler görünüyor. Benim çocuklarım bunu görmesin diye. Aynı binanın alt katına taşınmak müthiş bir hicret hocam. Çünkü üçüncü hadisler ne diyor? Üçüncü grup hadisler. Hicret mâ nehallâhu anhu. Allah'ın yasağından kaçmaktır.
Evet.
Muhacir de Allah'ın yasağından kaçan adamdır.
Evet.
Demek ki bu ümmetin peygamberi aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye kadar geçerken hicret kelimesini kullanıyor. Sonra yıllar sonra hicretle ilgili Allah'ın yasaklarından, haramlarından kaçmayı aynı kelimeyle ifade ederek kullanıyor.
Şöyle bir şey çıkardım. Yani sanki iki tür hicret var gibi. Bir stratejik hicret. Yani İslam'ın, hani ben diyorum, hayat haline gelme mücadelesinde verilen bir kararın sonucu. İkincisi de kişisel hayatlarımız içindeki hicret. Yani bu ikinci verdiğiniz örnek, yani Allah'ın yasaklarından kaçma.
Şimdi geleceğim.
Her Müslümanın kendi içinde yaşayacağı bir hicret hassasiyeti
var. Evet. Şimdi dördüncü noktaya gelelim üstadım. Evet. Böylece ana dört maddemi bitirmiş olayım. Şimdi dördüncü noktada Medine'ye meşhur Riyaz-ı Salihin'de başlarken okunan bir hadis var. İnnemel amalu binniyat hadisi.
Evet. Yani
çok meşhur. Evet. Müthiş bir hadis-i şerif, Buhari'de, Müslim'de rivayet edilen. Orada
da bir hicret
Efendimizin İslam'a, Müslümanlığa niyete verdiği bir örnek var.
Evet.
Medine'ye kim ne için geldiyse hicreti odur diyor.
Odur diyor, evet.
Mesela adam Medine'de, Mekke'de bir kadını sevmiş. Evlenelim mi demiş. Ben hicret edeceğim demiş o da. Ben seni seviyordum, gel Medine'de evlenelim demiş.
Evet.
O da patlamış, paldır güldür muhacirlerle beraber gelmiş. Yani
evet.
Ömer bin Hattablar, Ebu Bekirler radıyallahu anh, onlarla beraber gelmiş. Ama adam gavur değil. Yani evet. Peygamber sahabesi yani. Fakat bir niyet sıkıntısı var. Ne o niyet sıkıntısı? Biri Resulullah devlet kursun diye aleyhisselam onunla beraber hicret etmiş. Bu da o duygudaki bir kadını kaçırmamak için onunla beraber gitmiş.
Evet.
Ama Müslüman. Ayrı bir konu. Müslümanlığında bir sıkıntı yok. Burada bir fazilet savaşı var çünkü.
Hicret ecri.
Büyük bir ecir yakalama, yani fazileti yakalama. Ne diyor hadis-i şerifte? Allah'a ve peygamberine gelenin hicreti Allah'a ve peygamberinedir. Bir kadının peşinden gelenin hicreti de kadın hicretidir diyor.
Evet,
yani o da Medine'de ama adam. Evet. Adam gene Medine'de. Hicret yani diyarında.
Şekil şartları tamam ama muhteva değişik.
Muhteva değil. Yani niyet değişik.
Niyet değişik.
İç, evet. İç dünya değişik.
Tabii.
Dolayısıyla biraz önce dediniz ya siz, yani iki türlü hicret düşünüyorum.
Evet.
Bizim için iki türlü, Allah bunları bir tane göre, kalbe göre ölçüyor. Evet. Nereye gidersen git. İster tabii. Habeşistan'a git. İstersen Medine'ye git. İstersen Kabe'nin içine sığın.
Evet.
Yani duvarları açılsın Kabe'nin, sen içine gir. Orada öl. Allah kalbe bakıyor.
Tabii.
Dolayısıyla belki bugün Medine'ye hicret gibi bir hicret dünyada gerekmeyebilir. Belki de her gün 10 yerden gerekiyordur. Geliyoruz evet. Zaten. Bu çok önemli mi? Hayır. Medine'ye gelenlerin kalbindeki Allah'a ve Resulüne hicret heyecanı kıyamete kadar milyarlarca müminin sınavıdır aslında.
Evet. Evet, çok doğru.
Hekimoğlu İsmail abimiz, Allah afiyetini
sağlık,
daim etsin.
Afiyet versin.
Yani ümmetimize hizmeti olan abilerimizden güzel, birisi.
Tabii ki.
Onun yıllar önce bir sözü vardı. Siz de duymuşsunuzdur. Bana göre hicret bu zamanda diyor, televizyonlu odayı bırakıp televizyon sofrada oturmaktır diyor. Hocam işte bu ikinci noktaya temas ediyor.
Evet.
Allah'ın neye? Beni zikrullah'tan alıkoyuyor mu bu televizyon?
Evet.
Ben bu odada oturmayayım deyip öbür odaya geçmek. Bu bir hicret çeşidi. Belki de hocam Suriye'yi bırakıp mesela burada bombardıman var diye İstanbul'a gelmek kadar zor bir şey bu.
Elbette.
Çünkü öbürü can korkusuyla atıyor seni zaten.
Atıyor, evet.
Ama bu odayı kilitleyip öbür odaya geçmek daha zor olabiliyor.
Yani o bir hakikaten hocam hayat tarzını değiştirmek. Yani hayat tarzını gayrimüslim ölçülerden İslam ölçüsüne çekmek belki çok daha...
Şimdi hep siz bana soruyorsunuz.
İstila yani. İstila ile karşı karşıyayız.
Yani istila üstelik iç duygularımıza varınca. Siz bana soruyorsunuz, ben cevaplamam. Şimdi değişelim mikrofonları isterseniz. Ben size sorayım üstadım. Mekke'den Medine'ye gitmek mi zor? Lat ve Uzza'yı, toplum baskısını, mahalle baskısını bırakıp Resulullah peygamberimdir demek mi zor dediğimizde, gördük ki Ebu Cehil içinde aslında İslam'a karşı sempati bulunduğu halde niye Muhammed oldu deyip akraba, evet, yani peygamberliğin o amca çocuklarına geçmesinden rahatsız olduğu için inat etmiş bir kere.
Evet.
Şimdi biz bugün bir Muharrem'de toplantılar yapıyoruz.
Evet.
Bunun yapılmaması diye bir şey söylemiyorum ben, ama içeriği, donanımımız açısından da elbette bir şeyler söylememiz lazım. Kuru bir toplantı propagandası yapacak halimiz yok burada bizim.
Tabii.
Şimdi bugün Müslümanlar olarak biz üstadım, internet bağımlılığımız diye bir tehlike, yaygın bir kanser gibi geliyor çocuklarımız, evet, için bilhassa.
Tabii.
Kaldı ki büyükler için de belki söz konusu, ama hele bugün 10 yaşında olan çocuklarımız 20 yaşına geldiğinde ekmek peynirden çok herhalde. Hani diyoruz ya, ekmek peynir diye bir kavram var. Ekmek peynir yiyor.
Peynir yani ekmek gibi diyor.
Peynir ekmek gibi. Zannediyorum internet telefon gibi diye bir kavramla değişilecek bu herhalde.
Evet.
Şimdi üstadım, internet bağımlılığı ki zikrullah'tan alıkoyuyor, ibadetlerden alıkoyuyor, insani gereklerimizden alıkoyuyor, sağlığımızla bizi sorunlu hale getiriyor. Bunu bırakmak mı zor? Yoksa Mekke'den Medine'ye gitmek mi zor? Buyurun siz şimdi cevap verin. Yani hocam, toplumu bu, gözetleyen bu, birisi olarak.
Ben onu size şöyle soru olarak getirmek istiyordum. Yani bugünün Mekke'si nedir?
Ben Medine'si bir kere sordum
nedir
ama.
Bugünün Mekke'si nedir, Medine'si nedir? Yani hicreti anlamak için hakikaten bugünün Mekke'si nedir? Şimdi siz yani internet bağımlılığı...
Misal bir internet
mesela. Yani internet bağımlılığı ya da işte televizyonlu odadan televizyonsuz odaya geçmek. Yani belki de bugünün Mekke'si televizyonlu odadır.
Belki.
Değil mi? Yani Mekke'si internet bağımlılığıdır. Medine'si işte özgür bir düşünce alanı oluşturmaktır. Onun için yani hicreti anlamak için de, bugünün hicretini anlamak için de hakikaten bugün Mekke neresidir, Medine neresidir, buna kafa yormak gerekiyor. Asıl işte o bağımlılıklarımız, modern hayat tarzı dediğimiz şeyler, yani İslam'dan uzaklaşılmış alanlar. Yani biz kendi içimizde mesela hicret edebiliyor muyuz? Değil mi? Yani Allah'ın yasakladığından kaçmak anlamında hicret ya da niyetler mesela, o kadar çok şeyin altını çizdiniz ki mesela, değil mi? Niyetleri arındırmak hicret konusunda.
Bir misal vereyim mi hocam, evet, ben?
Buyurun.
En çok
sizi konuşturacağım hocam. Yok, yani ben dönüp dolaşıp sizi konuşturacağım.
Şimdi en çok sorulan fıkıh sorularından, çetrefilli fıkıh, evet, sorularından birisi, bizim iş yerinden cumaya gitmek mümkün değil, cuma kılmasam olmaz mı, ya da cumayı ne yapacağım, ya da onun yerine öğle kılayım mı sorusudur.
Evet.
Şimdi bu bir hicret tarzı işte hocam. Dünyada tek fabrika var, başka bir fabrika yok dense ne ala. O zaman, evet, Yesrib yoktu, Mekke'de yaşadılar diyecektik. Bir Müslüman, madem ben 3 defa kılmasam imanım tehlikeye girecek kadar büyük bir namaz olan cuma namazına beni bu patron göndermiyor.
Evet.
İstifa dilekçemi basıp tazminat hakkımı da yakıp hadi eyvallah demesi bir hicret değil mi üstadım?
İşte yani bir yer Mekkeleşmiş. Yani, siz Medine'nizi arayacaksınız.
Benim
yani
lokal hicretim bu değil mi?
Evet, tabii ki. Tabii ki.
Ben bir cuma namazını asgari ücrete kurban ettikten sonra bir Muharrem'de bir salonda 3000 kişi oturup bir hafızı dinleyerek hicreti kutlasam ne olur? Kutlamasam, evet, ne olur? Soru.
Hocam Kur'an'da malumlarınız bir ayet var. Hani ahiret ortamını, mahşer ortamını anlatıyor ve mustadaf insan, yani ne yapalım, yapamadık, zayıf düşürüldük falan diyor.
Elem tekun ardullahi vasi'a.
Şimdi Allah'ın arzı geniş değil
geniş
miydi?
Geniş değil miydi?
Şimdi o da değil mi bir hicretle bağlantılı okunması gereken?
Yani bunu biz, bu ayeti başka iş yeri yok muydu? Mesela, evine 300 metre uzak bir başka yere gitseydin.
Evet.
Yani asgari ücrete cuma kurban edilir mi?
Evet.
Bu soru bir. İki, şimdi bir genç soru soruyor. Günlük hayata hicreti indirelim diyorum hocam. Tarihi konuşmamızın bir gereği yok.
Yok, zaten yani, oraya gelmek için. Yani.
Şimdi genç soruyor. Diyor ki,
Nurettin Yıldız neyiyle fariktir?
Yani şeriatına hayranlıyım.
Elhamdülillah. Şey, yani hayatın içinde İslam'ı
İnşallah.
Yaşanabilir kılmak. Hocam İnşallah. Örneklerle evet.
Şimdi çocuk diyor ki hocam diyor, ben filanca kızı sevdim. Biz evet. anlaştık. Annesi ben ölürüm de bu düğün olmaz diyor.
Evet.
Babası da olmaz diyor. Fakat biz birbirimizi çok seviyoruz. Kaçıp evlensek Şafii mezhebine göre caizmiş. Dolayısıyla bu nikah illa Hanefi mezhebine göre caizmiş. İlla Şafii mezhebine göre mi olması lazım nikahımız? Hanefilik de hak değil mi?
Evet.
Doğu'nun sorularından biri bu. Doğu bölgesinden özellikle.
Öyle mi? Önce şeyi, yani Hanefilikte caiz mi hocam?
Şimdi Hanefilikte baba onay vermese de nikah resmiyette muteberdir.
Ha, evet.
O kadar ama. Resmiyette tamam. Zina değildir. Bu
yani
o kadar.
Kaçırılma gibi.
Yani bu muteberlik var tamam. O kadar. Hı. Bütün kaçırılmış kızların evliliklerinin sığındığı çatı İmam-ı Azam'ın çatısıdır. Rahmetullah yani. İhtilafı, ümmetin ihtilafının rahmeti de budur. Böyle olmasa bir sürü kötü isimlerle
tabii.
bu toplum çalkalanır.
Maalesef.
Allah Ebu Hanife'ye rahmet etsin. Bu içtihadı da güçlüdür yalnız. Böyle aman derme çatma bir içtihat değil. Şimdi bu gence diyorum ki canım kardeşim tamam. Burada bir sorun var anne ve baba. Kur'an'ın diyor ki senin. Allah'tan sonra bir insan üzerinde en büyük hak anne babaya ait. Yani çok net İsra suresinin ayeti. Allah ana baba.
Evet.
Ya bu kadar yakınlaştırma da acayip bir şey hocam ya. Hangi Birleşmiş Milletler, hangi medeni hukuk anneyi babayı bu noktaya getirebilir ya?
Evet.
Yani yerde toprak üstündeki bir insanı levh-i mahfuzla bağlantılı hale getiriyorsun sadece anne baba olduğu için ya.
Evet.
Levh-i mahfuzda arş gölgesinde duruyor anne baba. Müşrik bile olsa üstelik.
Evet.
Bir anne baba müşrik bile olsa böyle bir bağlılığı.
İtibar.
Şey. Allah itibar vermiş. Şimdi diyorum ki güzelim haklısın. Sevdin ettin. Fakat dikkat et Allah'tan sonraki en büyük değeri çiğneyeceksiniz siz. Ama ben aşık oldum diyor.
Evet.
Bu cümleye şimdi takılıyorum ben. Diyorum ki kaç yaşındasın? 23. Ne zamandan beri bu kızı seviyorsun? 2 senedir. O kız sana ne zaman aşık oldu? 2 senedir. O kaç yaşında? O da 23. Bu kız 23 senedir Allah'ın o güçlü bağı anne baba bağıyla duruyor. Sen 2 senedir bağlandın. Matematiksel olarak düşün. 2 sene ile 23 seneyi nasıl eşit tutuyorsun sen?
Evet.
Biri kök, öbürü dala yapışmış bir sümük gibi bir şeysin sen. Hiç yoksun anne babaya göre yani. Hiç yoksun gibi. Ama hocam diye başlarken ben de diyorum ki, madem Allah anne babanın gönlünün kırılmamasını murat buyurmuş.
Evet.
%100 de haklısın sen. Ya sadece İsra suresinin bu ayeti için İstemem bu evliliği de olmaz mı yahu diyorum ama salamıyorum hocam diyor. Peki öz kocalarını karılarını ashab-ı kiram nasıl bırakıp Medine'ye gittiler?
Evet.
7-8 çocuk annesi karılarını nasıl yok saydılar? Kocalarını nasıl yok saydılar ya? Hicreti onlara göre anladığımız zaman sen ve ben nereye oturacağız? Sen sonradan bir salya gibi çıkmış bir aşk güya. O da ne zaman boşayacağın bellidir Allah bilir. Bütün bu palavraların çok çabuk boşayacağını da gösteriyor olabilir yani. Çünkü ifrat üzere gidiyorsun.
Evet.
Aşırı doğal olmayan bir hormonlu sevgi besliyorsun. Bu hormonlu sevginin sonucu belli. Hormonlu da bir boşama icat edeceksin sen. Nitekim görüyoruz yani sahneler nasıl oluyor. Şimdi bu gençlere diyorum ki uzatmayalım. Sen bunu bir hicret kabul et. De ki madem ki Rabbim anneyi babayı çiğnemeyin diyor. Ben de Rabbimin hatırı için bu aşktan ferahat ettim de. Seni de Allah görsün. Ondan daha güzel bir nasip çıkarsın senin önüne.
Evet.
Hocam Bunu da hicret olarak kaydetmemiz lazım.
Evet, evet.
Odadan geçemiyorsun, internetten geçemiyorsun, sevdiğin kızdan geçemiyorsun. Hicret nereden geçeceğiz biz?
Evet.
Hep şimdi Medine'ye gidip deve üstünde yani hicret için gelen insan mı olmamız lazım bizim? Hicreti Mekke ile Medine'den kaldıralım. Deve ile bağlantısını simgeleyelim, bitsin. Hicreti bugün şeytanın ağlarına indirgeyelim. Şeytan bizi nerede kilitliyor? Kör aşklarda, tutuculuklarda. Yani mesela sigara tiryakili. Tam bir hicret konusudur hocam. Madem Rabbim...
Bırak bakalım yani.
Yani hocam şimdi Kur'an'ımız buyuruyor ki biz onlara öyle ve naketebne aleyhim enektulu enfusekum ev hrucu min diyarikum. Ma fa'aluhu illa kalilun minhum. Yani biz onlara öldürün kendinizi bakalım. Yani intihar edin. Veya çıkın ülkenizden, topraklarınızdan bakalım desek çoğu yapamazlar bu işi, Allah buyuruyor.
Evet.
Burada çok ince bir nokta var. Demek ki hicret etmek ölüme denk bir şey Allah katında.
Tabii.
Yani Allah yaratıcı, halikimiz olarak bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, ekonomik menfaatlerimizin olduğu yerlerden hicretimizi bu kadar zor, ölüme denk bir şeylik evet, olarak görüyor. Evet. Bu da gösteriyor ki ashab-ı kiram ölüme muadil bir iş yaptılar hicret ederken hocam.
Tabii.
Kolay mı ya? Sana İbrahim Aleyhisselam'dan, dedenden kalmış bir evin var orada ya. Bu müteahhitten aldığın bir bina değil. Deden İbrahim Aleyhisselam ya da İsmail Aleyhisselam evet. ya da onun torunundan kalmış sana. Yani tarihi değeri olan bir toprağı, evi, üstelik iman ettiğin Kabe'yi bırakıyorsun, meçhul bir yere gidiyorsun.
O zaman muhacir olan sahabenin yaptığı fedakarlığı da idrak etmek lazım.
Evet, burada şunu demek. Sahabenin yaptığı fedakarlığı kitabımız, Kur'an'ımız ölümle eşit fedakarlık görüyor.
Evet.
İntihar yani cana kıyması bir insanın, kendi canına kıyması nasıl zorsa... Demek ki hicret etmesi de öyle zor bir şey.
Evet.
Ashab-ı kiram sigara bırakmak gibi bir şeyden konuşmuyoruz.
Ya.
Yani sevgilisini bırakmak gibi bir şeyden konuşmuyoruz. Ya ölüme muadil bir iş yaptılar ya. Allah'ın katında Kur'an bunu ö ve o dediğine göre iki denk görüyor. Hicret etmekle ki bunu da münafıklara itham ediyor. Münafıklar bunu yapamazlar diyor.
Hocam orada yani o hicrete karar vermek güçlüğünü göze almak. Değil mi? Yani o sahabenin imanıyla da bağlantılı.
Şüphesiz bu bir iman meselesi. İşte bugün evet, sigarayı evet. bırakarken, sevdiğim birisiyle ilgili bir maceraya son verirken, internet bağımlılığından kurtulurken, işte televizyonlu odadan televizyonsu odaya geçerken, adına ne diyeceksek evet. artık, bütün bunlarda gelmek istediğim nokta şu, hicretten önce iman öğrenilmesi lazım hocam.
Evet,
İman
evet.
kökleşecek ki, haydi deyince Peygamber Aleyhisselam ya da Allah'ın ayetini haydi duyunca daha ne gerekçe soracaksın? Yani sigarayı işte, madem misal verdik, bir toplum afeti bu, sigarayı örnek verelim. Yani dini bir de belgeye de ihtiyacı yok. Akıl var, sağlık kuralları var zaten. Bu tereddütsüz bir mantığın kolayca bırakabileceği bir şey. Ya da işte diyoruz ya şu odadan şu odaya geçsin. O kadar da kolay değil hocam. Gene o odaya geçer ama kapıyı açık bırakın çocuklar, ben de buradan duyayım sesini televizyonun diyebilir.
Hocam bu yani hicretin kolay olmadığı bir vaka. O zaman da hicret edemeyenler oldu muhakkak.
Oldu.
Hicret edemeyenler oldu. Onun için de hani peygamberimizin ikazları sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an'ın ikazları var. Yani hicret etmenin bir iman meselesi olduğu hususunda. Yani nasıl gerekçeler oldu? Mesela hicretin önünde insanlar kendilerinde nasıl bir böyle direnç hissettiler içlerinde?
Şimdi
yani şimdiki zamandaki iç dirençlerimizi anlamak bakımından belki o da önem taşıyor.
Şimdi tabii hicret etmeyen sahabi sayısı çok az.
Evet.
Ama onlar sonra Mekke'nin fethine kadar hep geldiler.
Evet.
Geldiler.
En son bir sahabiden söz edilir değil mi? Yani hatta yolun neresinde vefat etti
gibi
değil mi? Yani yaşlı bir sahabiden.
Şimdi kalan sahabilerin özürlerini böyle bir anket üzerinden tespit etmemiz mümkün değil.
Evet.
Kalpleri ve Allah, o arada kayboldu tabii, bu sırlar. Tabii. Ama Yani ashab-ı kiram, hicret eden ve etmeyen ashab-ı kiramın gerekçelerini tam bilmiyoruz. Ama evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bir iman meselesi gördüğünü biliyoruz.
Evet, evet.
Önemli nokta da bu evet, zaten. Yani hakimin kararı imanı olan gelir bu tarafa şeklinde.
Evet.
Dolayısıyla o babası hasta olduğu için mi gelmedi? Ayakkabısı yoktu, ayakkabı bulamadığı için mi gelmedi? Onu Allah biliyor. Evet. Özrü olan vardır, makuldür özrü. Allah kabul buyurmuştur özrünü. Ayrı bir mi? Bunlara hiç girmeye gerek yok. Ama Efendimizin gelmeyenin imanında sorun olduğu şeklinde bir telakkiyi tensip buyurduğunu biliyoruz.
Evet, biliyoruz.
Bugün elbette haşa işte bu bahsettiğimiz bizim hicrettir dediğimiz şeyler, bu asrın hicreti dediğimiz şeyler üzerinde sıkıntısı olan mümin kardeşlerimize biz de senin imanından şüphe ediyoruz de haşa.
Demiyoruz.
Böyle,
evet.
Nauzubillah böyle bir şey desek bizim imanımız tehlikeye girer zaten. Yani. Evet. Kimsenin imanını konuşamayız biz.
Tabii tabii.
Ama genel ilkeler üzerinden bu mesele iman meselesidir diyoruz. Dememiz yani gerekiyor.
İçimizde onu geliştirmek gerekiyor. Ona işaret etmek istiyoruz.
Ne dedik?
İstiyoruz.
Hicret tarihi bir olay değildir.
Evet.
İmani bir olaydır.
Evet.
Ashab-ı kiramın muhacirlikten kazandığı ecir tarih misyonu değildir. Tarih işte devlet kurmak o değil. Allah'ı kazandılar hicretle ya.
Evet.
Allah'ı kazandılar. Onlara evlerini açanlar da Allah'ı kazandılar. Hicret eder gibi oldular onlar. Çünkü karşı tarafı olmayan bir yere nasıl gidecekti ashab-ı kiram?
Ensar dediğimiz değil mi onların?
Ki, onlarınki de bir başka tabii. Onlarınki belki de daha da büyük bir nokta. Burada ensar deyince bir noktaya da işaret etmemiz lazım. Şimdi nasıl muhacirlerden, Allah için hicret edenlerden konuşuyoruz? Bu asırda da hicret işte şudur budur diyoruz. Bir de ensar kadrosu bu asırda kimdir diye koğuşturmamız
evet,
lazım.
Işte, yani hicretle birlikte onu da
madem
istersen
şimdi
bir
mesela,
değerlendirelim.
İnternet bağımlılığından hicrete muhacir ve ensara. Bağımlı evet. Kimse muhacir o olacak.
Evet.
Ama hoca efendiler, böyle radyo sahibi olanlar, emri bil maruf konumunda olanlar, nehyanil münker yetkisi olanlar, yani ümmeti Muhammed içinde iki söz konuşma, iki satır yazma kabiliyeti olanlar ensar olmak veya Yesrib'de hurma bahçesinde oturmak durumunda kalacaklar. Çünkü hep biz burada hicretten söz ediyoruz da ensarsız hicret olmaz.
Evet.
Nereye gidecek bu insanlar?
Yani,
binaenaleyh
kucağını açmış.
İnternet bağımlısı yani. Bir Müslümana bundan kurtul diyoruz.
Evet.
İyi de bir hoca efendi ona Kur'an okuma zevki aşılayacak ki ondan kurtulup Kur'an okumaya gelsin.
Evet.
Zikrullah sevgisi verecek ki ya 5 dakika onunla uğraşacak yerde oturup 100 defa kelime-i tevhid okuyayım desin.
Evet.
Yani bu hicreti konuştuğumuz her yerde muhacir doğal olarak ortaya çıkıyor ama bu bir eldir, ses getirmez. Ensarı da bulacağız, ikisinden ortak bir ses çıkacak biiznillahü teala. Biz sigarayı bırakmaktan söz ediyorsak o Müslümana bu dopingi yapacak babası, abisi, kardeşi, cami imam efendisi, caminin müezzini kimse artık. Teyze, hala.
Belki şeyde hocam Medine'yi hazırlayan değil mi? Hicreti hazırlayan.
Musab da lazım. Radıyallahu anh. Yani onlar da.
Evet.
Yani her halükarda hicreti diyoruz ya develerden kurtaralım ya. Deve ile hicret yapılmasına gerek yok. Online hicret de olabilir. Olur hocam. Bir tweet atmak diye bir şey icat oldu şimdi. Tweetle hicret sebebi olabiliriz. Yani Musab'ın tatlı sözleri niye tweet üzerinden yayılan bir söz olmasın?
Evet.
Yani Rabbim onlara deve verdi. Bize de online üzerinden dünyayı tur atmak için 10 saniyelik bir fırsat veriyor.
Evet.
Yani Musab radıyallahu anh'ın yaptığı eylem bugün aynen yapılması gerekmiyor. Ama o ihlasla yapılması gerekiyor.
Evet.
O nasıl Allah için yaptı? Bizim de Allah için yapmamız gerekiyor. Yoksa sistemimiz, kullandığımız malzemelerimiz, dokümanlarımız değişik olabilir. Burada hocam hicreti en baştaki sözlerime ben izin verirseniz tekrar dönmek istiyorum. Sözü çok etrafında dolandırdık. Hicreti Medine'den taşımak zorundayız. Dünyanın her yeri hicret merkezidir.
Müslümanın olduğu her yerde.
Çünkü kıyamete kadar Müslüman şirkle ve şeytanla mücadele devam edecek.
Evet.
O zaman hicret de devam edecek. Evlerimizin içinde Mekke ve Medineler olabilir. O günün evet. Mekkeleri, o günün Medineleri olabilir. Hiçbir sıkıntı yok burada. Olması da tabiidir.
O zaman evlerimizin içindeki Mekke'yi fethetmeyi içimize koymamız lazım. Koyma. Mesela bir de o var yani.
Ben şimdi sıralama yapmak istiyorum üstadım. Evet, bir. Birinci, ikinci, üçüncü yani 100 madde sayacaksak ilk 90'ını üstad bu madde sayayım ben.
Evet.
Evlerimizi hicret merkezi yapmak zorundayız.
Evet, çok güzel.
Evin içinde, evden eve.
Evet.
Mesela muhacir olmayan babası için Efendimiz'e geldi. Ne dedi hanımı? Babamı sokayım mı eve ya Resulallah dedi.
Evet.
Niye biz filan akraba çocuklarıma çok negatif etki yapıyor. Onun çocukları çıplak, benim çocuğumu etkiler. Ona ziyarete gidelim mi, o bize gelsin mi diye niye sormayalım biz?
Evet.
Hicret işte hocam. Altyapısı hicretin. Dolayısıyla evlerimizin yeri %80-90'larda hocam. Gerisi çok kolay. Evlerde doğup büyüyen insanlarız biz. Camilerden önce evlerde mümin oluyoruz. Evet. Evde mümin olmayan camiye niye gitsin ki?
Tabii.
Camiye gitmek için evde donanım yapmak, guslü alıp, abdesti alıp camiye gitmek gerekiyor.
Evet.
Bir bu. İki, iş yerlerimizden hicrete hazır olmalıyız. İş yerlerimizin içinde, iş alanımızda esnaf, tüccar neyse artık ve çalıştığımız yerde mümin kimliğimiz eziliyorsa eyvallah, giderim buradan ben. Mümin kimliğim burada korunmuyor. Haramı atamıyorum etrafımdan. Çünkü hadis ne diyor? Çok net bir şekilde üçüncü hadis ne demişti? Üçüncü blok hadisler. Allah'ın nehyettiğinden kaçmaktır hicret. 20 tane kıyafeti bile berbat bir bayanın ortasında 4 erkek çalışıyoruz biz. Ya hangi göz kendini burada koruyabilir Allah'ın haramından? Hangi laubalili önleyebilirsin? İkaz ederim. Bu çalışma ortamı uygun değil. Bu iş böyle denirse saat 5'i bile beklemem. Eyvallah. Evet. Mesaimi mi yakacaksınız? Yakın. Eyvallah. İşte buyurun muhacir bey. Muhacir. Öbür mümin kardeşim de gel kardeşim. Sen madem haramdan kaçtın, biz iş yerinde sana iş verelim. Buyurun Ensar bey.
Ensar bey.
Ensar efendi hazretleri.
Evet.
Bu da Ensar işte. İş yerinde böyle bir şey. Üç, üstadım, okul hayatımız, bilhassa çocuklarımızın okulları hicret konusu olmalıdır. Yabancı dilmiş, özel okulmuş. Bunları bir tefekkür edelim ya. Bugün mesela devlet okullarında şu var bu var diye aileler vermeyelim devlet okulları diyorlar. Buna inanmıyorum ben üstadım. Yani orada ahlakı bozuk olur. Ondan ziyade şu kadar gelirleri var hala devlet okulunda okutuyor. Kompleksi var.
Evet.
Bu benim iftiram gibi de algılanabilir ama görünen köy kılavuz istemez. Neden? Çünkü bugün devlet okulları dediğimiz 2000-3000 öğrencinin bulunduğu okullarda hakikaten bir ahlak zafiyeti var. Nedir bu? İşte sigara içiyor çocuklar, şu bu filan. Özel okullarda bunların aynısının olmadığını kim garanti etti bize? Bir, iki. Özel okula, bilhassa kız okullarına, özel kız okullarına gönderilen çocukların kaptığı zengin hastalıklar öbüründen aşağı değil ki. Tüketme delisi bir kız oluyor bir sene sonra o çocuk. Bunu anneler babalar niye düşünmüyorlar?
Evet.
Yani özel okulda da kapılan hastalık çeşitleri var.
Var, evet.
Dudağını boyatmaktan, kaşını aldırmaktan, ayakkabı topuğuna kadar özel okullara bilhassa lisede giden liseli kızlarımız orada kaptıkları hastalıklar yani zengin aile hastalığı. Tüketmeyi ibadet zanneden kültürün hastalığı var özel okullarda.
Evet.
Bu yani düşünme sadece orada uyuşturucu bağımlısı varmış o devlet okulunda. Burada olmadığını kim teminat altına aldı ki? Oradaki kanun, buradaki kanun. Burada da müdür bir şey diyemiyor çocuğa.
Evet.
Gibi yani illa böyledir diye değil. Zaten bunun mücadelesi yapılınca o özelin özeli olan bir okul olmuş olur. Onu evet. Kim yapıyorsa Allah razı olsun. Şunu söylüyorum. Anne baba devlet okulundan aldım, özel okula verdim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bundan sonra bol bol şerbet içebiliriz diye düşünmesin diyorum.
Evet.
Belki oradan da bir hicret gerekebilir. Ve bir başka hicret alanı.
Hocam 2-3 dakikalık bir süremiz kaldı.
Öyle mi?
Toparlayalım inşallah.
Yani bu programdan hicret etmeyelim de. Şimdi bir başka noktamız bizim köy derneğimiz var.
Evet.
Bizim aba ecdadımızın doğup büyüdüğü köylüler bir dernek kurmuşlar. İnsancıl bir şey. Orada her Müslüman köyünün derneğine gitmelidir.
Evet.
Ama bir de baktık ki bizim köy derneğine kumar bulaştırmışlar. Eyvallah ben bu köylü değilim artık.
Evet.
Bu köylü ebedi değilim. Bittim. Bir düğüne gittik, köyde baktık ki bizim köylü hepsi diye akraba sayıldık. Kadın erkek bizi karma çorman ettiler. Ne yapıyoruz biz? Biz aynı köylüyüz. Ben değilim bu köylü. Bitti, icat ettim bu köyden. Derneğinden. Biz bir köy derneği kurduk. Köyümüzü kalkındıracağız, çeşme yapacağız, toprağını beton yapacağız. Tamam, güzel. Aa, burada ırkçılık başlamış. Eyvallah, hicret ettim bu köyden ben.
Evet, evet.
Yani hicret hep Mekke'den değil üstad. Lanet etmiş mi Allah kumara? Etmiş. Çıplaklığa lanet etmiş mi? Etmiş. Irkçılığa lanet etmiş mi? Etmiş. Burada var mı? Bunlar var. Benim ne işim var burada?
Evet, evet.
Allah'ım, Mekke'den hicret etmem gerekiyor.
Nehyettiğinden kaçmak.
Nehyettiğinden kaçıyorum.
Evet.
İşte bu asrın hicreti bu. Köyümün derneğinden fedakarlık yapacağım. Biz onlardan kız aldık verdik. Ashab-ı kiram da kız alıp vermişlerdi. Nasıl bıraktılar Mekke'yi? Evet. Ebu Zer nasıl bıraktı radıyallahu anh? Zaten kız alıp verdiğin yerden hicret edersen Allah buna hicret diyor. Evet. Karnı aç olan göç eder. Onunki hicret değil, göç onunki.
Evet.
Zaten burada açtık, sefildik. Haydi Allahu Ekber, yollara gidip tekbir getirmek, yolda bir şey değiştirmek. Sen karnını doyuracağın bir fırın arıyorsun. Hicret yeri aramıyorsun ki o zaman. Bu sebeple üstadım, bugünün hayatında Allah'tan, rızasından, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden, bu ümmetin ahlakından, kültüründen yontmak zorunda kaldığımız her yer, hicret etmek zorunda kaldığımız yerdir.
Evet.
Böyle bir ölçü
evet,
koyalım üstadım.
Evet, çok teşekkür ederim. Evet, bugünün Mekke'si, Medine'si, herkes sizin çizdiğiniz çerçeve içerisinde onu görüp değerlendirecek.
İnşallah.
Ve kendi Medine'sini arayacak inşallah.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler programımız. Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda inşallah buluşmak dileğiyle. Hayırlı günler, hicretli günler diliyorum.
Amin.
Efendim. Allah'a emanet olun.